Ayrım 15.
Sayfa 236. Sayı saymayı bilmez misin? Ünlü Viyanalı piyanist Arthur Schnabel 1882-1951 Avusturyalı piyanist ve öğretmen. Yorumları, plakları, yapıtları ve araştırmalarıyla zamanında çok büyük ün kazanmıştır. 1938'de görecelik kuramının babası, dünyanın belki en büyük matematikçisi Albert Einstein 1879-1955 insanlık tarihinin en yaratıcı zekalarından olduğu daha sağlığında kabul edilen ABD'li fizikçi. 20. yüzyılın en büyük bilim adamı olarak kabul edilir. Sakin bir gece geçiriyordu. Her zaman olduğu gibi Einstein sevgili kemanını yanında getirmiş bir Mozart sonatını sehpaya aynen sererek tadını çıkarmaya hazırlanmıştı. Çalışına Schnabel'in de katılmasını istedi. Gene her zaman olduğu gibi Einstein'ın icrası mükemmel olmaktan uzaktı. Einstein'ı yürekten seven Schnabel için için kendini yiyordu. Zaman zaman duruyor, Einstein'ın kendisine yetişmesini bekliyor, sinirini amatörün karşılaştığı güçlüklerle bunları açıklayarak yenmeye çalışıyordu. Ama içindeki oldukça cılız olan sabrı tükeniverdi. Sonunda Einstein yarı kapalı gözlerle kendini iyice vermiş ve tempoya inanılmaz bir boş vermişlikle çalarken Schnabel dikkat çekecek birkaç akoru hızla bastı ve can sıkıntısı içinde bağırdı. Piyanist matematikçiyi azarlıyordu. Yo yo Albert, yahu sayı saymayı bilmez misin sen? 1-2-3-4 Beklenmeyen. Müziksever Leiblingler tam akşam yemeğine oturmuşlardı ki kapı zili çaldı. Hizmetçi, dostunuz Bay X geldi diye haber verdi. Bay Liebling, aman tanrım tam da zamanıydı, ona oturma odasını alın, biraz vakti var mı sorun dedi. Yemeğin kesintiye uğramasından rahatsız olmuştu. Aile acele etmeden yemeğini yedi. Ardından midesi üstlük yiyeceklerle ve iyi niyetle dolu oturma odasına girdi. Güler yüzle, vay vay dostum dedi. Sizi beklettiğim için müthiş üzgünüm. Biz daima tam saat 7'de yemek yeriz. Dili damağına yapışmış, hemen cevabı yapıştırdı. Ben de öyle düşünmüştüm. Zaten beni bu gece için yemeğe davet ettiğiniz zaman da aynı şeyi söylemiştiniz. Hindemith'in Matisse der Mahler'i. 1939'da ufak tefek sarışın bir adam Paul Hindemith 1895-1963, 20. yüzyılın birinci yarısının en önemli Alman bestecilerinden ve müzik kuramcısı. 1935'te Ankara Konservatuvarı ana yönetmeliğini hazırlamış ve Türkiye'de batı çizgisinde bir müzik eğitim sisteminin kurulmasında katkıda bulunmuştur. Türlü çeşitli müzik aletini yüklenmiş New York'a ulaştı. Bir elinden bir viola d'amor, öbür elinden bir viola sarkıyor, arkada çantalar ve bavullarla birlikte daha başkaları görünüyordu. Dokun gümrük bölümünde sert bir İrlandalı gümrük memuru vizesi olan bir ziyaretçinin bile içini titretecek bir biçimde dik dik bakarak Hindemith'in eşyasını incelemeye koyuldu. Memur müzik aletlerinin farkına varınca dik bakışlar eni konu yumuşadı. Siz çalar mısınız diye sordu. Ha, evet. Heifetz'i tanır mısınız? Alçak gönüllülükle, oldukça. Yaserkin'i, Guş'u, Rubinstein'i, Zigeti'yi, Lotte Lehmann'ı elbette tanırım. Memur hemen tebeşiriyle Hindemith'in bütün bagajını bir tekinin kapağını açmadan bütün kapılardan geçebileceği gizemli bir simgeyle işaretledi. Bırakın geçsin diye bağırdı. Her şeyi tamam. Hindemith içeri girdi. Yalnızca çaldığı çalgıları değil, bestelediği bir operayı da yanında getirmişti. Yurdu Almanya'da bir ortaçağ ressamı olan Matthias Grünewald'un yaşamını ele alan müziği tamamlamıştı. Grünewald, yalnızca Irish Time sunağının ressamı olarak değil, 14. yüzyıl köylüler isyanının bir önderi olarak da tanınır. Grünewald'un yaşamındaki kimi olaylar Hindemith'in hayal gücüne yerleşti. Besteci zamanını ayırarak Mainz yakınlarında ressam keşişin manastırına gitti. Burada 6 ay kaldı. Gunbold'un içinde yaşadığı ortamı iyice içine sindirdi ve yaşamını inceledi. Hindemith 6 ay içinde Gunbold'dan daha fazla Gunbold oldu. Bir opera yazmaya hazır bir halde inzivadan çıkarak çok geçmeden Matisse der Mahler'i tamamladı. Matisse der Mahler, Almanya'da Kültür Bolşevismus olarak yasaklandı ve bestecisi bir kültür bolşevist ilan edildi. Hindemith sarışın bir ari olduğu halde bu yasağın hedefi oldu. Amerikalı muhabirlere benim müziğime neden yozlaşmış dediklerini merak edebilirsiniz. Sanırım modernist olduğundandır. Almanya'dan ayrıldı. İsviçre'ye gitti. Yol arkadaşı Matisse'ti. Opera bu ülkeye gelmesinden önce Mayıs'ta Zürih'te sahnelendi. Bazı bölümleri ABD'de senfoni orkestraları tarafından çalınmıştır ve çok yakın bir gelecekte tümüyle sahneleneceği kuşkusuzdur. Düşünceli yönetmen Fritz Reiner, 1888-1963, Macaristan doğumlu orkestra şefi. Değneğini kaldırmış Strauss'un Till Eulenspiegel'inin konser öncesi son provasını yönetmek üzere podyumdaydı. Bakır üflemeliler bölümüne bakınca birinci kornocunun daha önce birlikte prova yapmış olduğu kişi olmadığını fark etti. Kompozisyonda pek çok zor korna pasajları olduğundan en iyisinin sorup öğrenmek olduğunu düşündü. Till Eulenspiegel'i icra etmişsinizdir kuşkusuz. Hayır. Yapıtı dinlemişsinizdir herhalde. Hayır. Reiner, pekala, hoşlanacağınızı umarım, deyip başlama işareti verdi. Kan, ter ve gözyaşı. Bir senfoni. 200 yıldan uzun bir süre Rusya'ya başkentlik etmiş, yüzyılımızın iki büyük devrimine sahne olmuş Beyaz Geceler kenti 1920'lerin Leningrad'ı. Günde 3 seans film oynatan salaş bir sinema. Adı Parlak Makara Tiyatrosu. Sonradan adı değişecek, Barikat olacak. Üstü başı perişan bir delikanlı. Dmitri Dmitriyevich Shostakovich, 1906-1975, Rus besteci ve piyanist. 15 senfonisi, çok sayıda oda müziği yapıtı ve konçertolarıyla tanınmıştır. Onun kadar kırık dökük bir duvar piyanosunun başına oturmuş. Filmin öyküsünün yazılı olduğu kağıtları piyanonun kapağına yerleştirmiş, perdeden yansıyan titrek loş ışıkta kalın bağ gözlüklerinin arkasından miyop mu miyop gözleriyle pür dikkat izliyor. Parmakları piyanonun üzerinde filmin öyküsüne göre kimi zaman duygulu ve sevecen, kimi zaman betimleyici, kimi zaman hoyrat ve öfkeli, kimi zaman da karamsar bir hava yaratacak şekilde dolaşıyor tuşlarda. Anılarında bu sinema piyanistliğini, İşim beyaz perdedeki insanların coşkularına müzikle eşlik etmekti diye tanımlıyor. Elinde olsa Dmitri Shostakovich bunca değerli zamanını bu denli entipüften uğraşlarla boşa harcar mıydı hiç? Yoksul öğrencisinin büyük yeteneğini gören öğretmeni Nikolayev ona seve seve parasız ders veriyordu. Dmitri ise birkaç ruble karşılığında bu bezdirici işi yapmak için her sabah erkenden kalkıp yollara düşüyordu. Yalnızca sanatı ve öğrenimi değil, sağlığı bakımından da ağır ve sakıncalı bir çalışmaydı. Bıktırıcı, nefret ettirici bir uğraştı bu. İş ağır, parası ise azdı. Ama ben katlandım buna. O birkaç kuruşu almaya baktım. O denli elimiz dardaydı o zamanlar. Sinema salonunun havası bunaltıcı olurdu. Koskoca iki soba, salonun ısısını 30 derecenin üstüne çıkarır, seyircilerin karlı giysilerinden durmadan buğ tütmesine neden olur, ortalık soluk alınamayacak bir hale gelirdi. Ama bir de seans bitip de kapılar açılınca, içeri bir anda buz gibi hava dolar, dondurucu bir soğuk kaplayıverirdi her yanı. Dimitri'nin biraz önce terden sırılsıklam olmuş parmakları bir anda buz keser, keçeleşir, dokunduğunu duyumsayamaz bir duruma gelirdi. Bu kez ellerini hızla ovuşturmaya, parmaklarını hohlaya hohlaya ısıtmaya, piyano tuşlarına basabilecek bir hale getirmeye çalışırdı. Son seans da gecenin birinden sonra biter, delikanlı ertesi gün bu bezdirici işe sil baştan başlamak üzere üzerinde incecik bir pardesüsü, eldivensiz elleri, galoşsuz ayakkabılarıyla evinin yolunu tutardı. O günleri şöyle anlatır. Hastalıklı bir çocuktum. Hasta olmak her zaman kötü bir şeydir ya, hasta olmanın en kötü olduğu zaman yiyeceğin kıt olduğu zamandır. Üstelik yiyecek durumunun beterin de beteri olduğu zamanlar da oldu. Çok güçlü değildim. Tramvay seyrek gelirdi. Sonunda gelirdi ama tıkış tıkış olur, kalabalık gene de içine dolmaya çalışırdı. Bense binde bir becerebilirdim binmeyi. İtişmeye kakışmaya gücüm olmazdı. İtiş kakış sonunda tıkış sözü işte o zamanlar icat oldu. Konservatuara zamanında gidebilmek için her zaman evden erken çıkmam da bu yüzdendi. Tramvaya binmeyi düşünmezdim bile. Görürdüm. İşte bu berbat mı berbat koşullar altında Dimitri'nin birinci senfonisi üzerinde çalışmaya nasıl vakit bulduğu, bu yapıtını nasıl tamamlayabildiği akıl sır ermez bir şeydir. Dimitri'nin esin ve kararlılığına yoksulluk ve mutsuzluk koşulları beşiklik etmiş olsa gerek. Ayrıca içine çöreklenen bir kaygısı da vardır. Onu yiyip bitirir. Evde üzerinde çalışmalarını yürüttüğü piyanosunun elinden gitmesi korkusu içindedir. Korktuğu başına gelir de. Taksitlerini ödeyemediği için piyanosunu alıp götürürler. Üstüne üstlük hastalanır. Ailesi onun kazandığı birkaç rubleden de olur. Bu yetmez, ailenin başına bir bela daha gelip çatar. Annesinin çalıştığı iş yerinde patronların kasasındaki para çalınır. Hiç günahı yokken annesini ücret almadan çalışarak bu parayı ödemeye mecbur bırakırlar. Kadın neredeyse bu belanın üstesinden gelmek üzeredir ki bir akşam evine dönerken yolunu karmanyolacılar keserler. Kadını bir güzel hırpalayıp üzerindeki bir iki ruble bütün parayı da alırlar. Aile tam takır kalıverir. Dimitri bütün bunların üstesinden gelir. Ne eder eder birinci senfonisini tamamlar. Bir punduna getirip hocası Nikolaev'e de gösterir, eleştiri ve öğütlerini ister. Hocası senfoniyi çok beğenir. Konservatuvarın öteki ileri gelenlerine de gösterip inceletir. Onlar da senfoniyi beğenirler. Hem de öylesine beğenirler ki orkestra partilerinin kopya masraflarını konservatuvarın karşılamasına karar verirler. Bu Dimitri için bulunmaz nimettir. Çünkü bu tür işlere verecek tek kapıyı yoktur. Yoksa eli kolu bağlı kalıverir ortada. Bütün bunlar aylar alır. Bu süre içinde Dimitri'nin sağlığı onun yanı sıra kem talihi de düzelir. Ardından Moskova'da toplanacak önemli bir konferansta genç bestecileri temsil edecek kişi olarak seçilir. Artık sinemada piyanistlik yaparak birkaç ruble kazanmak zorunda olan yeni yetme bir müzikçi kimliğinden sıyrılmış, konferans kürsüsünde olgun, saygı gören bir kişi olarak yerini almıştır. Söyledikleri can kulağıyla dinlenen, kendisiyle kadeş tokuşturulan, birlikte yemek yenilen önemli biri olmuştur. Ama Dimitri için en önemlisi ona verilen, senfonisinin çalındıktan sonra basılacağı müjdesidir. Sevinçten uçarcasına ayrılır Moskova'dan. Leningrad'a döner. Orkestra partilerini gözden geçirmek ve düzeltme ömür törpüsü bir iştir onun için. Bu işi de tamamlar. Büyük bir mutlulukla senfoni seslendirme çalışmalarına ve provalarına hazırlanır. 12 Mayıs 1926'da çalınan bu ilk senfonisi hemen büyük bir başarı kazanır. Ve Dimitri Shostakovich bir anda bütün ülkenin tanıdığı bir Sovyet bestecisi olur çıkar. Ertesi yıl Sovyet hükümeti ona Ekim devriminin yıl dönümü kutlamaları için ikinci bir senfoni ısmarlar. Dimitri, Oktober adını taşıyan ikinci senfonisini Alexander Bezimenski'nin sözleriyle korolu olarak besteler. Shostakovich daha 21 yaşını sürerken bir muharip gazi, olgunluğunu kanıtlamış yetkin bir besteci olarak toplumda yerini almıştır. Anılarındaki şu satırlarla bitirelim. Ben yaşamımı kenardan seyircilik eden biri gibi değil, bir proleter olarak geçirdim. Çocukluğumdan bu yana gücüm yettiğince değil, sözcüğün fiziksel anlamında didindim durdum. Ben de gezip tozmak, ben de görmek isterdim. Ama mecburdum çalışmaya. Dalgın. Rochester'daki Eastman Müzik Okulu'nda bitirme sınavları yapılıyordu. Çoğu Eastman'da öğrenim görmüş çağdaş Amerikalı bestecilere ilişkin bir program, diplomaların verileceği ana kadar can sıkıcı bir biçimde uzayıp gidiyordu. Okulun mezunlarından ve eleştirmenlerin dikkatini çekmiş bir caz ve önemli parçalar bestecisi olan Alec Wilder oturduğu yerde kestiriyordu. bir saat boyunca atonalite, politonalite, kakafoni, sonunda rüyasız sakin bir uykuya itmişti. Bir şarkı onu uyandırdı. Başından sonuna sarmıştı onu şarkı. Hey, iyi be! Fırlayıp ayağa kalktı. Bravo, bravo diye ciğerlerinin el verdiği var gücüyle bağırdı. Ankor, biz! Yanındaki arkadaşı onu hızla çekip yerine oturttu. Aman Allah'ım yeter be diye bağırdı. Yerine otursana be, sesini de kes. Wilder neden ama diye sordu. Harika bir şarkı bu. Hem de uzun zamandır dinlediğim en iyi şarkı. Tabii öyledir, hem de kesinlikle. Ama bu şarkıyı yazan sensin. Schönberg ve Sarı Esirler. Pearl bakın. Pearl'se bak. Kızlık adı Sidentricker. Takma adı John Sedge. 1892-1973. Romanlarına Çin'deki yaşamı konu alan ünlü ABD'li yazar. 1838 Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır. En ünlü romanı The Good Earth, Türkçe'de Sarı Esirler, 1940, Dost Toprak, 1958 ve Mübarek Toprak, 1966 adlarıyla yayımlanmıştır. Sarı Esirler romanı filme alındığı zaman yapımcılar bazı görkemli sahneler için özel bestecilerden yararlanmak istediler. Arnold Schönberg, Arnold Franz Walter Schönberg, 1874-1951, Avusturya asıllı ABD'li besteci, 12 ton müziğinin yaratıcısı, 20. yüzyılın en etkili öğretmenlerindendir. Hollywood'daydı ve modern yapımcılardan biri bir 12 ton fon müziğinin nefis fırtınalı bir etki yaratabileceğini düşündü. Bir temsilcisini besteciye düşüncesini almaya gönderdi. Sarı Esirler'in öyküsü enine boyuna açıklandı. Bu sırada temsilci gözünü dört açmış, bestecinin hayal gücünün harekete geçip geçmediğini izliyordu. Oysa kibar bir dinleme tavrının dışında Schönberg duygularını dışa vurmuyordu. Bunun üzerine ziyaretçisi büyük sahneyi betimlemekte tam bir anlatım ustası kesildi. "Bir düşünün," dedi. "Sürüp giden müthiş bir fırtına var ve birden yer sallanmaya başlıyor. Deprem, depremin orta yerinde oğlan bir bebek doğuruyor. Ne rastlantı ama." Schönberg tüm yumuşaklığıyla, "Be kardeşim iyi de bunca hengame üstüne bir de müziğe ne gereksiniminiz var?" deyiverdi. Zevkler tartışılmaz. Macar besteci Bela Bartok, 1881-1945, Macar besteci, etnomüzikolog, öğretmen ve piyanist. 2 Kasım 1936'da Türkiye'ye gelmiş, arşiv çalışmaları yapmış, Ahmet Adnan Saygun'la birlikte konferanslar vermiş ve gene Saygun'la birlikte Adana yöresinde derleme çalışmaları yapmıştır. Gençliğinde bir süre, o zamanlar müzisyenlerin Mekke'si sayılan Paris'te yaşadı. Paris Konservatuvarı'nın piyano bölümünün başkanı ve oradaki piyano pedagoglarının duayeni Isidor Philipp, 1863-1958, Macaristan doğumlu piyanist ve öğretmen. Piyano tekniği üstüne kitaplar yazmış, piyano ve orkestra yapıtları bestelemiş, Bach, Massen ve Mendelssohn'dan piyano uyarlamaları yapmıştır. Uğradı. Ona Buzoni'den bir tavsiye mektubu getirdi. Philip konukseverlikle genç adamı günün müzik ünlülerine takdim etmeyi düşündü. "Sansans'la tanışmak istersiniz herhalde," diye sordu. Genç müzikçilerin çoğu böyle bir fırsatın üstüne atlarlardı. Bartok başını salladı. "Yo, teşekkür ederim," diye kayıtsızca yanıt verdi. "Peki ya Okçu Saint-Sulpice, Charles Maria Vidor?" Bartok gene kibarca reddetti. "Peki ya Massen, Duca?" Bir olumsuz yanıt daha. "Philip, ama siz Paris'te olduğunuza göre bizim büyük Fransız bestecilerimizden bazılarını tanımayı gerçekten kafanıza sokmalısınız," diye ısrar etti. "Adlarını söylediğim kişilerle tanışmaya önem vermiyorsanız başka biri var mı?" Bartok'un yüzü o çok ender gülümsemelerinden biriyle aydınlandı. "Var tabii," diye kesin bir tavırla yanıtladı. "Claude Debussy." Philip, "Debussy," diye yankılarcasına tekrarladı. "Pekala, sizi kuşkuluydu. İsterseniz ona uğradığınız zaman ben de sizinle gelirim. Oldukça yanına varılmaz, üstelik bir hali de Nemrut adamın tekidir. Çoğu insandan nefret eder ve kesinlikle size de kaba davranacaktır. Debussy'den hakaret görmek ister misiniz? Bartok basitçe evet dedi. Harika çocuk. Roman besteci kemancı George Enescu'yu, George Enescu, 1881-1955, Roman kemancı ve besteci. 5 yaşında bir harika çocukken büyük bir keman öğretmenine götürdüler. Maestro alçak gönüllülük göstererek, "Pekala küçük adam," dedi. "Sanırım bana neler yapabileceğini göstereceksin." Öfkesi burnunda küçük olan, "Önce siz gösterin öyle," diye yanıtı yapıştırdı. Yumurcak Enescu, öğretmenin keman performansı ile müzik yargısına güvenebileceğine emin olmadan "Nuh dedi, peygamber demedi." Kremlin'deki define. Birinci Dünya Savaşı'nda savaş dalgasının Alman ordusunu Romanya'ya sürükler gibi göründüğü sırada besteci George Enescu'ya güvenliği için Moskova'ya kaçması tavsiye edildi. Acele kişisel eşyalarını denkledi. Bir valize yayımlanmamış ikinci senfonisinin ikinci suitini, piyanolu dörtlü ve daha başkalarının değerli manuskürlerini yerleştirdi. Enescu'nun iyi dostu Romanya Dışişleri Bakanı Duca, "İyi ama siz manuskürlerinizi Rusya'ya götüremezsiniz," diye karşı çıktı. "Buralara kesinlikle kaçak mal işlemi uygulanacak ve sınırda el konacaktır." "Öyleyse ne yapayım?" diye sordu Enescu. "Bunları bana emanet et. Ben onları daha başka değerli eşyalarla birlikte emin bir biçimde muhafaza edilmek üzere Londra'ya göndereceğim." Enescu elini iyice kavradığı valizin sapından istemeye istemeye çekti ve valizin alınarak götürülüşünü Romanya saray mücevherlerinin, altın rezervinin ve diğer hazinelerin yanına konuluşunu içi ezile ezile seyretti. Önsezileri haklı çıktı. Emanet Partisi Londra'ya, "Benim mişacığım için de hiçbir zaman ulaşamadı. Raporlar valizin bazen burada, bazen şurada olduğunu bildiriyordu. Sonunda garip mi garip bir rastlantıyla bu eşyaların yolculuğu Moskova'da sona erdi." Tabii Enescu bundan habersizdi. Bu arada tehdit eden istila o sırada gerçekleşmediği için Enescu Bükreş'te kalmaya karar vermişti. Valizden vazgeçti, içindekileri kayıp kabul etti. Oysa Ruslar mükemmel bir akıl yürütme sergilediler. Özünlü değer taşıyan bütün eşyalara savaş ganimeti olarak el koydular. Müziğin zararsız olduğunu ve paraca değer taşımadığını ilan ettiler ve muhafaza edilmek üzere Kremlin'in çatı tonozlarından birine konulmuş olan valizi geri gönderdiler. 1924'te New York'ta konser verdiği bir sırada evden bir bağlantı yapmaya gitmek üzere tam çıkmak üzereyken eline bir telgraf verdiler. Telgrafı sonra okumak üzere cebine tıkıştırdı. Metroda açıp okudu. Tepeden tırnağa hoş bir titreme sardı içini. Telgrafta manuskürlerinin sapasağlam olduğu, bunların Kremlin'de bulunduğu, ona geri gönderilecekleri söyleniyordu. Çılgınca mutluydu. Dostu Duca daha sonra Almanlar tarafından öldürülmüş ama müziği hayatta kalmıştı. Enescu bugüne kadar beyninin ürününü kurtaran Ruslara gönül borçlu kalmıştır. 1946'da Moskova'yı ziyaret ettiğinde onuruna ikinci süiti çalındı. Şostakoviç'ten önceki ve sonraki bütün Sovyet müzikçilerinden onay alan bir koro tarafından gerçekleştirildi. Bunda kendilerine ait bir şeymiş gibi duygu taşıyorlardı. 18'inde sırık gibi bir delikanlı Fontainebleau'daki Amerikalılar müzik okulunun konser salonunda piyanonun başında oturuyordu. Olay bir öğrenci konseriydi. Yılı da yaklaşık 1918'di. Aaron Copland 1900-1990 Amerikan temalarını modern dışa vurumcu bir üslupla müziğe aktaran Amerikalı besteci. Yurda dönünce notaya geçireceği The Cat and the Mouse, Kedi ile Fare adlı bir piyano parçasını dinleyicilere çalma fırsatı verilmişti. New York'taki öğretmeni Rubin Goldmark, 1872-1936, ABD'li besteci, Macaristan doğumlu besteci ve kemancı Karoli Goldmark'ın yeğenidir. Copland, Chazers ve Gershwin öğrencileri arasındadır. "Bu müzik benim yargılama ölçütlerime uygun değil," demiş ve dürüstlükle parçayı beğenmediğini belirtmişti. Ama Aaron müziğini gene de seviyordu. Üstelik öğrencilerin de hoşuna gitti. Konserin hala alkışlandığı sırada, bir Fransız sahne arkasına gelerek Copland'a kartını takdim etti ve delikanlının kendisini görmeye gelmesini söyledi. Copland kartın üstündeki ismi görünce bayılacak gibi oldu. Debussy'nin yayıncısı olarak bilinen Durant'tı. Vakit kaybetmeden yayıncının bürosuna telefon etti. Durant ona bütün zamanları ve bütün ülkeleri kapsayan hakları için toptan peşin ödeme olarak 25 dolar önerince bu öneriyi seve seve kabul etti. Sonunda belki de Copland'ın ömrü boyunca yaptığı en saf iş pazarlığı olduğu ortaya çıkacaktı. Parça bir hit haline geldi, yayıncıya para kazandırdı, bestecinin kazandığı ise yalnızca ün oldu. Aaron böyle bir hataya asla bir daha düşmedi. Beste yapmaya devam etti. Ork konçertosu ile Amerika'ya döndüğünde yapıtları 1920'lerin ölçütleriyle değerlendirilince vahşi ve anlaşılmaz olan pek tanınmayan bir besteciydi. New York'ta şaşkına dönmüş bir dinleyici topluluğu bu ork konçertosunu Walter Johannes Damrosch 1862-1950 Almanya doğumlu orkestra şefi ve besteci. Yönetiminde Nadia Boulanger 1887-1979 Fransız orkestra şefi ve 20. yüzyılın en önemli öğretmenlerinden biri. Ulvi Cemal Erkin, Nevit Kodallı ve İdil Biret'in de öğretmeni olmuştur. Çalışını dinledi. Paris'te Copland'a öğretmenlik eden ve ona inanan Nadia Boulanger, Copland'dan başka hiçbir şeyi çalmamaya dayatarak Damrosch'a baskı yapmıştı. Ama yönetmen de öcünü bir güzel aldı. Konçertonun bitişini izleyen şaşkın sessizlik içinde Damrosch dinleyicilere döndü ve tatlı ve dolgun sesiyle 23 yaşındaki böyle bir senfoni yazabilen bir delikanlı 5 yıl içinde cinayet işleyebilecek demektir dedi. Copland beste yapmaya devam etti. Gitgide daha çok tanındı. 1920'lerin sonunda piyano için caz öğeleri içeren bir konçerto yazdı. Bu yapıt otomatik olarak caz konçertosu olarak vaftiz edildi. İlk New York icrasından sonra Kaliforniya'ya Hollywood Bowl'de çalmaya davet edildi. Los Angeles'a vardığında Union Station'ın orta yerinde bir platformun üzerine bir piyanonun yerleştirilmiş olduğunu hayretle gördü. Gözlerini süzerek baktı. Etrafında büyük bir kalabalık kaynaşıyordu. Ellerinde flaşlar ve yazı makineleriyle basın fotoğrafçıları ve muhabirler hazırdı. Bir basın ajanı ona bütün bunların onun için hazırlandığını ve piyanoya geçip caz çalmasını istediklerini bildirdi. Tekrar gözlerini kırparak baktı.